Ayrım 12. İçimden geçen zaman. Güldal Mumcu. Sayfa 158. Temmuz. Temmuz ortasında bir gün Savcı Keleş aile olarak bizleri davet etti. Ceyhan abi, Beyhan abla ve ben gittik. Her birimize iddianamenin birer suretini verdi. Yine radyosunu açtı. Odasına her gidişimizde radyosunu açıyordu. Ne de olsa devletin savcısıyım. Yeşil pasaportlar kullanılmış. Ancak bu kadar yazabildim. İddianameyi dikkatle okursanız pek çok şeyi de anlayabilirsiniz, dedi. Ne demekti yeşil pasaport? Kimlere verilirdi? En üst düzeydeki, yani birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derecedeki devlet memurlarına. Daha sonra ortaya çıktı yeşil pasaport verilenler arasında Susurluk'taki kamyon kazasında ölen Bahçeli Evler katliamı sanığı Abdullah Çatlı da vardı. Mayıs ayında evin önünde zanlı olarak önce Yusuf Karakuş ve Abdülhamit Çelik'e bir hafta sonra da Ferhan Özmen ve Necdet Yüksel'e tatbikat yaptırılmıştı. Yusuf Karakuş pazarcıydı. Bir gün polisler gelip ona Uğur Mumcu cinayetini işlemiş olduğunu söylüyorlar. O bu olaya karışmadığını, bunu da herkesin bildiğini ileri sürer. Polisler onun karışmış olduğu başka bir olay nedeniyle ona baskı yapıp olayı kabul etmesini sağlıyorlar. Karakuş tatbikattan sonra savcıya bunları anlatıyor ve savcı da tespit ettiği bu polisler hakkında dava açıyor. Bir hafta sonra diğer zanlılara tatbikat yaptırıyor. Uğur Mumcu özelinde de davayı Necdet Yüksel ve Ferhan Özmen'e açıyor. Ve bir de bulunamayan Cihan Kod adlı Oğuz Demir'e. 15 Eylül. Ayvalık'ta yaz tatili sırasında Hakan Altınay adında bir şahsın ısrarla ve acilen randevu talep ettiğini ilettiler vakıftan. Ne için ve neden görüşmek istediğini belirtmemişti. Ankara'ya dönünce görüşebileceğimizi söyledim. Eylül ortasına randevulaştık. Randevu günü sabah telefon edip yanında birisini daha getirip getiremeyeceğini sormuştu. Kabul ettim. Geldiler. Onları vakfın temel direklerinden olan yazar Mehmet Eroğlu ile birlikte dinledik. Altınay yanındaki adamı tanıştırdı. Adı Anthony Richter'di. Richter, Bay Soros diye konuşmaya başladı. Soros'un Macar asıllı bir Yahudi olduğunu öğrenip kısaca yaşam öyküsünü dinledik. Richter de Soros Vakfı'nın proje direktörüymüş. Vakfın bütçesi yıllık 500 milyon dolarmış. Bay Soros'un Türkiye'de de faaliyette bulunmaya karar verdiğini, Türkiye'ye bunun için geldiğini, inceleme yaptıklarını, bizim vakfımızın itibarının yüksek olduğunu ve işbirliği yapılmasına uygun bulduklarını söyledi. Altın ayında Açık Toplum Enstitüsü'nün Türkiye temsilcisi olacağını belirtti. Bu bilgiler ışığında Soros Vakfı'nın temsilcileriyle görüştüğümüzü öğrendik. Hangi alanlarda faaliyet gösterdiğimizi muhtemelen gayet iyi bilmesine rağmen bize vakıf olarak neler yaptığımızı sordu. Gazeteci yetiştirme, gazetecilik mesleğine insan kazandırma programımızı anlatınca, Bay Soros da gazeteci olmak istemişti, bu programı çok beğenecektir, dedi. Fotoğraf sergileri açtığımızı belirtince sinema ve fotoğrafçılığa çok ilgi duyduklarını, İran'da Açık Toplum Enstitüsü olarak sinema sektörünü desteklediklerini, ilgi alanlarımızın birbiriyle örtüştüğünü söyledi. Faaliyet alanlarımızın neredeyse hepsi onların da ilgi odağının içindeydi. Biz olayları sol bakış açısıyla değerlendiririz. Toplumun her kesiminin demokratik haklarını savunuruz. Etnik farklılıkları zenginlik olarak görürüz. Etnik farklılıkları ayrıştırıcı noktalara taşımayı ırkçılık olarak niteleriz dediğimizde adamın suratı asıldı. Bunu niye söylediğinizi tahmin edebiliyorum. Irk olarak ırkçılığın en şiddetlisine maruz kaldık. Biz de karşıyız, diye cevap verdi. Bizimle işbirliği yapma arzularını tekrar dile getirdiler. Böyle bir işbirliğini şimdilik düşünmediğimizi söyledik. Uçağa yetişmesi gerekiyormuş Bay Richter'in, ayrıldılar. 24 Ekim. Yargıç buyurdu. Gel, müdahillik dilekçeni kendin oku. Açılan umut davasına ailece müdahil olacaktık. Normal işleyişte müdahil, konuyla ilgili dilekçesini avukatı aracılığıyla dosyaya konulmak üzere mahkemeye göndermekle yetiniyordu. Davanın diğer müdahilleri böyle yapmıştı. Ama avukat Halil Sevinç söyledi ki, mahkemenin başkanı benim için bu teamülü bir yana bırakıyor ve müdahil olma dilekçemi okumak için ille de benim mahkemeye gelmemi istiyordu. Mahkeme, Özgür, Özge ve bana hitaben bu konuda bir çağrı çıkartmıştı. 24 Ekim günü Barolar Birliği'nde yapılan ve bütün müdahil avukatların da katıldığı toplantıda bu konu ele alındı. Hepsi de böyle kesin bir kural olmadığını, ancak takdirin hakime ait olduğunu, ben rızaen gitmezsem ihzaren, zorla getirtileceğimi söylediler. Bunun üzerine ne yazılması gerektiği konusuna geçildi. Genelde müdahillik dilekçelerinin formatı belliydi. Ben böyle bir kalıp metin yerine bizzat yazacağım metni tercih ettiğimi söyledim. Avukat dostlar da ben yazdıktan sonra genel hukuki değerlendirme için katkıda bulunmaya hazır olduklarını söylediler. 31 Ekim. Emniyetten İbrahim adlı birisi telefonla aradı. Korumanın güçlüğünden bahsedip arabanın enkazını alıp alamayacağımızı sordu. Daha önce yaz başında da aramışlardı. Ben de davanın açıldığını, mahkemenin bu konuda bir kararı olmadan alamayacağımızı söyledim. Muhafaza etmek güç oluyordur. Size zahmet veriyoruz ama, dedim. Tabii, biz bakarız gibi laflar ağzında geveledi, telefonu kapattık. 24 Kasım. Müdahil olma isteğimizin dilekçesini mahkemede okumamın talep edildiği duruşma günü geldi. Sabah Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne gittim. Duruşma salonuna çağrılmayı beklerken sanık yakınlarıyla aynı yeri paylaştım. Kadınların hemen hemen hepsi uzun pardesülü ve başları bağlıydı. Epey bekledikten sonra mahkeme salonuna çağrıldık. Sanıkların gelmeleri gecikmişti. Salona girdim. Mahkeme heyetinin karşısında sayıları 25'i geçen sanıklar oturmuştu. Mahkeme heyetinin sağında müdahil avukatları ve ben, solunda da sanık avukatları yerleşmişti. Dinleyiciler ve basın sanıkların arkasındaki sıralarda oturuyorlardı. Basının görüntü alması yasaktı. Sanıklar uzun saatler boyu tahliye taleplerini ve işkence iddialarını dile getirdiler. Daha sonra hakim beni çağırdı. Salonda büyük bir sessizlik oldu. Sadece benim topuk seslerim duyuluyordu. Yürürken bütün gözleri üzerimde hissettim. Dilekçemi okumaya başladım. Ankara İki Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi Sayın Başkanlığına. Dosya No. 2000-102. Sayın Başkan. 24 Ocak 1993 günü saat 13.30'da evimizin bulunduğu apartmanın dış kapısını kapatırken ard arda duyduğum üç patlama sesinin ardından Uğur'u apartmanın karşısındaki su deposunun bahçesinde cansız yatarken gördüğümde neler hissetmiş olabileceğimi, içinde, yüreğinde insani duygular barındıran, ben insanım diyen herkesin, Sayın Başkan, sizin ve mahkeme heyetinin derinden anlayabileceğini sanıyorum. Bu konudaki görgüye dayalı bilgilerimi DGM savcısı Ülkü Coşkun'a, TBMM faili meçhul cinayetleri araştırma komisyonuna, TBMM Uğur Mumcu cinayetini araştırma komisyonuna, DGM savcısı Hamza Keleş'e ve TBMM Uğur Mumcu cinayetini araştırma komisyonunun suç duyuruları sonucu İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'ın talimatıyla suikasti yeniden incelemeye alan olay yeri inceleme ekibine ayrıntılarıyla açıklamış bulunuyorum. Benim eşimi olay tarihinde 16 yaşında olan oğlum Özgür ve 12 yaşında olan kızım Özge'nin babalarını böylesine vahşi ve ancak imha etme duygusuyla açıklayabileceğimiz bir şekilde yitirmemiz, yüreğimizin derinliklerinden fışkıran isyan duygumuzu unutmamak ve unutturmamak düşüncesi ve eylemiyle dirence dönüştürmemize yol açtı. Sayın Başkan, aydınlanma yolunda ilerlerken aydınlanma ışığının kitlelere ulaşması her devirde hep engellenmek istenmiştir. Işığın getirdiği aydınlıktan, bilgiden ve gerçeklerden, karanlık ilişki ağlarını çıkar ilmekleriyle örüp halkın yarınlarını çalanlar korkarlar. Ve bu korkuyla da sürekli baskı yaparlar, zulüm yaparlar, ölüm emirleri yağdırırlar. Son 30 yıldır aydınlarımız, aydınlanmanın ışığını topluma aktarmak isteyen o güzel insanlar, bu korkakların verdikleri emirlerle baskı ve zulüm görmüşler, arkalarında dul eşler, yetim çocuklar, acılı analar babalar bırakarak öldürülmüşlerdir. 24 Ocak 1993 günü Uğur Mumcu'nun öldürülmesinden sonra bu cinayeti işleyenler açığa çıkarılmış olsaydı, başka aydınlarımızın öldürülmesi engellenebilecekti. Acımızın üstüne acı ekleyip birçok cenaze daha kaldırmayacaktık. 30 yıl önce Uğur Mumcu, bizim Kemalist doğrultudaki savaşımız Türk halkının ve Türkiye'mizin kurtuluşunun savaşıdır. Bu savaştan kaçanlar, korkanlar ve susanlar utansın diye yazarken, kimlerin ve hangi çevrelerin korkulu rüyası olacağını açıkça biliyordu. Herkesin yakından bildiği gibi Uğur Mumcu bir gazeteciydi ve bir gazeteci olarak tam bağımsız, demokrat ve mutlu Türkiye'nin önüne dikilen çevrelerin oyunlarını gün ışığına çıkarıp halkın gerçekleri öğrenme hakkına olan sonsuz saygısı gereği öğrendiklerini okurlarıyla paylaşmıştı. Onun araştırmalarından ve yazdıklarından korkanlar onu öldürttüler. 1974'te "Unutmayalım ki cesur bir kez, korkak bin kez ölür. Önemli olan insanın böyle bir toplumda bir mezar taşı gibi suskunluk simgesi olmamasıdır," diye yazan Uğur Mumcu, suskun ve korkaklar gibi bin kez değil, bir kez ölmüştür. Sayın Başkan, Terör eylemlerini yapanlar kanla ve toplumlarda yaygınlaştırmaya çalıştıkları yılgınlıkla beslenirler. Kimi zaman umursamazlıklarla, safsaklamalarla, ne acıdır ki yönetimlerden gördükleri destekle ve toplum belleğinin unutkanlığıyla da cesaretlenirler. Uğur Mumcu'nun mezar taşına "Vurulduk ey halkım, unutma bizi" diye yazdırırken, Uğur Mumcu'nun vasiyetini yerine getirmenin yanı sıra toplum olarak belleğimizin unutkanlıkla sakatlanmaması dileğimizi de vurgulamak istemiştik. Biz hiç unutmadık. Toplumumuz da Uğur Mumcu'nun düşüncelerini, özgürlük ve bağımsızlık aşkını unutmadı, unutmayacak da. Sayın Başkan, çağlar boyunca aydınlanma yolunda ilerleyenler yok edilmeye çalışılsa ve hatta yok edilseler bile, çağdaşlarının özverili ve yılmaz çabaları sonucunda daima kazanmışlar, onları engellemek isteyen güçlerse sonunda tarih önünde gün ışığına çıkarılmış ve mahkum olmuşlardır. Sayın Başkan, ben Uğur Mumcu'nun karısı, çocuklarımız Özgür ve Özge, arabaya bomba koyarak bu cinayeti işleyenlerin, Uğur'un öldürülmesi emrini verenlerin ve asıl önemlisi hepsinin arkasındaki güçlerin bütün bağlantılarıyla açığa çıkartılmasını, davanın sonuçlandırılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını yüce heyetinizden saygılarımızla talep ederiz. Müdahil Ş. Güldal Mumcu. Bizler Ş. Özgür Mumcu ve Özge Mumcu, annemiz Ş. Güldal Mumcu'nun 24.11.2000 tarihli yazılı ifadesine aynen katılıyoruz. Mahkemenizde ayrıca dinlenmemizde yarar görmüyoruz. Takdiri yüce mahkemenize bırakıyoruz. Müdahil Ş. Özgür Mumcu, müdahil Özge Mumcu. Karşı tarafın avukatı söz alarak hanımefendinin söylediklerinden hepimiz payımızı aldık dedi. Sonra ilginç bir şey daha oldu. Sanıklardan birisi kendi savunmasını okumak için ayağa kalktığında hakim aracılığıyla bana hitaben şunları söyledi. Hanımefendiden özür dileriz. Bizim bu işte hiçbir ilgimiz yok. Burada niye bulunduğumuzu bile anlamış değiliz. Yine saatler süren savunmalarını dinledik. İşkence gördüklerini, İran'a gidip göz ameliyatı olduklarını, baskı altında olduklarını söylediler. Duruşmanın sonuna doğru son sözleri sorulunca sanıklardan biri, "Benim var," dedi. "Adı Marif Tarı. 75 yaşındayım. Yataklıktan yatıyorum. Ben yataklık yapmışsam kendi polisime jandarmama yaptım. Tahliyemi istiyorum." Arada birisi daha tahliye istedi. Arif Tarı tekrar söz aldı. Herhalde önce söylediklerinin kayda geçirildiğinden emin olmak istiyordu. "Lütfen kayda geçirilsin. Ben yataklık ettiysem kendi polisime, jandarmama yataklık ettim." Duruşmadan çıktığımda akşam karanlığı bastırmıştı. Gerçekten Uğur'un katilleri olup olmadıklarını bilmediğim ama birçok olaya karıştıklarına da kuşku duymadığım bir takım insanlarla sabahtan beri karşı karşıyaydım. Sanıklar, sanık yakınları, mağdurlar, avukatlar, hakimler, herkes aynı yere yakarıyor. Allah herkesin Allah'ı. Herkes kendisini kurtarması için ondan dilekçi oluyor. Eğer ilahi bir adalet varsa, sadece gerçekten yana olması gerekir diye düşündüm. Dünyadaki adalet zaaflarla sakatlanmıştı çünkü. Saatler boyunca sanıkların işkenceye maruz kaldıkları iddialarını dinlemiştim. İşkence, insanlığa karşı işlenen en ağır suçlardan biridir. İnsanın en sevdiğini cansız yatarken görmesi de işkence değil miydi? Onu öldürenler hem katil hem de işkenceci olmuyor muydu o zaman? Kendimi birden çok yalnız ve yorgun hissettim. Suikastten kısa bir süre önce bir gece yarısı uyandığımda Uğur yatağın kenarında oturuyordu. Derin derin soluk alıyor ve bacaklarını yokluyordu. Ne olduğunu sorduğumda bir rüya gördüğünü söyledi. "Nasıl bir rüya?" dediğimde önce söylemek istemedi, ayağa kalktı. Üsteleyince de, "Güldal, bir patlama olmuş, ben toprağın üstünde yatıyorum, bacaklarım yok. Bedenimin bu halini yukarıdan görüyorum," dedi. Birden içim cız etti, yüreğim yandı ama ona bir şey belli etmedim. "Son zamanlarda çok çalışıyorsun, ondandır. Hadi gel yanıma," dedim ve onu sakinleştirecek sözler söyledim. Onun sezgileri çok güçlüydü. Olaylar planladığın zaman, zamanda yolculuk mu yapmıştı? 5 Aralık. T'yi almanın anlamını öğrendim. Suikastten birkaç ay önce 1993 Mayıs'ında eve gelen, daha sonra bir gazetedeki resim ve haber üzerine tesadüfen yeşil olduğunu öğrendiğim meçhul ziyaretçinin, bizim mahallenin caminin adı olarak önerdiği T'nin ne anlama geldiğini bir türlü çözememiştim. Askerliğini deniz asteğmeni olarak yapan bir arkadaşım, bir askeri denizcilik veya deniz savaşı terimi olduğunu söylemişti. Bugün katıldığım bir yemekte yanımda emekli bir amiral oturuyordu. Fırsatı değerlendirip T'yi almanın askeri olarak denizcilikteki anlamının ne olduğunu sordum. Bir savaş gemisinin ard arda sıralanmış düşman gemilerine iskele veya sancak tarafından yani yan taraflarından cephe oluşturmasıyla T harfi çıkar ortaya. Böyle bir durumda bütün gemiler saldıran gemi için avlanacak keklik gibidir. Denizcilik dilinde bu duruma T'yi almak denir. Bu denizaltılar için de su üstü savaş gemileri için de geçerlidir diye cevap verdi. Yani hedefe almak. Öyle de denebilir. Sonra hayretle yüzüme baktı ve niye sordunuz? Hiç, sadece merak ettim diye cevap verdim. T'yi almak denince insanın aklına günlük dildeki anlamıyla hep dalga geçmek, alay etmek, hafife almak geliyor. Bu anlamıyla da kişinin hedef alınması söz konusu. Ama bu eylemin sonunda bir ölüm yok. Yeşil bana denizcilik savaş terimi olan T'yi cami adı olarak önerirken acaba neyi kastetmişti? Uğur'un camiden hedefe alınmış olduğunu, yani bombayı patlatan uzaktan kumandanın camide konuşlanmış olabileceğini mi? Yoksa bu olasılık dahil diğer sembolik ve gerçek olasılıkları mı? 12 Aralık. İstanbul'da terör saldırısı sonucunda öldürülen iki polisin cenaze töreninde olay çıktı. Polisler kabza göstererek eylemde bulundular. İçişleri Bakanı Tantan için bizi satanı biz de satarız dediler ve İstanbul Emniyet Müdürü Kazım Abanoz, Tantan ve Ecevit'in istifasını istediler. Ertesi gün Başbakan Ecevit bir basın toplantısı düzenledi ve bu olay için birileri düğmeye bastı dedi. Bu düğmeye basma lafı Ecevit'in kendisiyle görüşmeye gittiğim zaman bana söylediği, kocanız da arı kovanına çomak sokmuştu sözünü anımsattı. Yoksa bu düğmeye basanlar arı kovanını kuranlar mıydı? 12. ayrımın sonu sayfa 167.